Ayrım 25, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 222. David bir an tereddüt ettikten sonra dükkana girdi. İçerisi fenollü sabun, gaz yağı ve mısır yemeği kokuyordu. Raflarda ucuz gıda maddeleri, bazı ilaçlar, battaniyeler ve basma, pamuklu kumaş topları görülüyordu. Tavanda ordunun stok fazlası olup sattığı asker botları, yeşil ceketler, balta başları ve fırtına fenerleri asılıydı. Yerde ise teneke variller içinde un, mısır ve benzeri bu tür dükkanlarda satılan çeşitli mal vardı. David Afrikalı tezgahtara gitti ve istediklerini ona söyledi. O sırada Debra arabada sıkılmış ve aşağıya inip Land Rover'ın kapısına yaslanmıştı. Minik köpek Zulu onun arkasından sıçrayarak atlamış ve koşarak verandanın beton direklerini koklamaya başlamıştı. Biraz ileride başka birkaç köpek beyaz badanalı duvara işiyorlardı. Akers Debra'ya baktı ve "Köpeğiniz çok güzel," dedi. Debra kibar bir tavırla başını salladı ve "Teşekkür ederim," diye mırıldandı. Akers birden başını çevirip maymununa baktı. Yüzünde şeytani bir ifade belirmişti. Hayvan da sanki onun ne düşündüğünü anlamıştı. Başını yine ileriye doğru uzattı, sonra yerinden kalktı ve direğe doğru yürüdü. Bir an başını kaldırıp direğin tepesine baktı ve sonra çevik bir hareketle tırmanıp kulübesine girdi. Akers yine sırıttı ve bir parça daha et kesip ağzına attı. Sonra elinde kalan küçük kuru et parçasını köpeğe uzatırken "Jabulani'yi sevdiniz mi?" diye sordu. Debra konuşmak istemiyormuş gibi kısaca "Orada mutluyuz," diye yanıt verdi ve sustu. Zulu kuru etin lezzetini almıştı. Kuyruğunu bir metronom gibi sallayarak onu çiğnedi ve yuttu. Köpekler bu tür kuru eti çok severlerdi. Akers cebinden başka bir parça çıkardı ve iki kez daha kesip ona verdi. Zulu'nun gözleri parlıyordu ve ağzından salyalar akmaya başlamıştı. Verandanın gölgesine sığınmış bekleyen kadınlar şimdi olanları büyük bir ilgiyle izliyorlardı. Daha önce de buna benzer bir şey görmüşlerdi ve şimdi merakla bekliyorlardı. David dükkanın içindeydi ve Debra'da neler olduğunu görmüyordu. Akers bu kez etten daha büyük parça kesip köpeğe uzattı. Fakat hayvan tam onu kapacağı sırada elini geriye çekti. Köpek eti kapmak için ikinci bir hamle yaptı ve yine kaçırdı. Ne olduğunu anlamamıştı ve kulaklarını dikip adama baktı. Akers elinde et parçası ile verandadan indi ve peşinden gelen Zulu'ya onu tekrar koklattı. Sonra "Haydi aslanım, yakala şunu," diyerek et parçasını maymunun direğinin dibine doğru fırlattı. Zulu etin peşinden maymunun bir süre önce yerleri kazıdığı noktaya koştu. Şimdi direğin tam dibindeydi ve eti kapıp yemeye başladı. Aynı anda maymun direğin tepesindeki kulübesinden fırlamış ve bir şimşek gibi aşağıya süzülmüştü. Kollarını ve ağzını önüne geleni parçalayacakmış gibi açmıştı. Sarı dişleri tüm korkunçluğu ile görünüyordu. Direğin dibine, toprağın üzerine sessizce atladı ve böyle bir şeyi hiç beklemeyen küçük köpeğin yanına indi. Sonra birden onun üzerine atladı ve 40 kiloluk ağırlığı ile Zulu'nun üzerine kapanıp omzundan ısırdı. Zulu yerde yuvarlanıp büyük bir acı içinde havlamaya başlamıştı. Bir ara yerde yuvarlanıp kalkmayı başardı fakat maymun tekrar üzerine atlamıştı. Debra onun acılı havlamasını duydu ve ne olduğunu anlamadan ileriye doğru bir hamle yaptı. Zulu şimdi sırt üstü kalmış ve karnı ile hassas yerlerini açıkta bırakmıştı. Maymun tüm ağırlığı ile onun üzerine kapandı ve korkunç başını karnına gömüp keskin dişlerini bu yumuşak yere batırdı. Zulu korkunç bir acıyla haykırınca Debra bir çığlık atarak öne doğru atıldı. Fakat Akers bir ayağını öne doğru uzatıp onu yüzü koyun yere düşürdü. Debra ayağa kalkmaya çalışırken o yine sırıtmış ve "Sakın karışmaya kalkmayın küçük hanım," diye uyarmıştı. "Yoksa sizin de canınız yanar." Maymun güçlü ve sivri dişleriyle Zulu'yu karnından yakaladı ve sonra bütün gücüyle başını silkeledi. Zavallı küçük köpeğin karnı parçalanmış ve bağırsakları maymunun korkunç dişleri arasında kalmıştı. Zulu parçalanmış karnına rağmen yine acı içinde bağırdı ve Debra sendeleyerek ayağa kalktı. "David!" diye bir çığlık attı. "David, yardım et!" David koşarak dükkandan çıktı, kapının önünde bir an durup neler olduğunu hemen gördü ve kapının yanında dizili duran kazma saplarından birini yakaladı. Bir hamlede verandadan atladı ve birkaç adımda küçük köpeğin yanına vardı. Korkunç maymun onun geldiğini görmüş ve Zulu'yu bırakmıştı. Ani bir hamle ile direğe sıçrayıp bir saniyede tepesine çıktı ve durdu. Ağzı kan içindeydi ve zaferini kutlamak ister gibi yerinde zıplayıp bağırıyordu. David elindeki kazma sapını yere bıraktı ve zavallı küçük köpeğin parçalanmış vücudunu kucağına aldı. Zulu'yu arabaya götürdü. İnce ceketinden birkaç parça yırtıp sarkan bağırsakları yumruğu ile onun karnının içerisine ittikten sonra bağladı. Debra korku içindeydi ve onun "David neler oluyor?" sorusuna David birkaç İbranice cümle ile yanıt verdi. Bunlar olurken Akers dükkanının kapısı önüne gitmiş, kenara yaslanmış, parmaklarını pantolon askısına geçirip gülmeye başlamıştı. Topukları üzerinde sallanıp gülerken takma dişleri birbirine vuruyor, garip bir ses çıkarıyorlardı. Direğin üzerinde tünemiş olan maymun da sahibini taklit eder gibi yerinde hoplayıp zıplıyor, çığlıklar atıyordu. Akers bir ara kahkahalar arasında "Hey Bay Morgan!" diye seslendi. "Çivilerini unutma sakın." David birden döndü ve korkunç bir öfkeyle ona baktı. Yüzü iyice gerilmiş gibiydi ve sanki tekrar yanmaya başlamıştı. Koyu mavi gözlerinde büyük bir nefretin parıltıları görülüyordu. Kararlı adımlarla merdivene doğru yürüdü. Daracık dudaklı ağzı soluk renkli bir çizgi halindeydi ve sıkılı yumrukları yan taraflarına sarkmıştı. Akers onun görünüşünden hoşlanmamıştı. Birden döndü ve içeriye girip tezgahın arkasına geçti. Sonra eğildi ve tezgahın altından çıkardı. Bir çifteyi ona doğrultup kalın kemikli parmağıyla horozu kaldırdı. Sadistik bir tonla "Bu bir nefsi müdafaa Bay Morgan!" diyerek yine güldü. "Bak tanıklar da var etrafta. Bir adım daha atarsan senin de bağırsakların köpeğininki gibi karnından dışarıya dağılabilir." David son basamağa çıkmıştı fakat kapının önünde durdu. Adamın koca elindeki silah tam karnına doğrulmuştu. Debra Land Rover'a binip küçük köpeği kucağına almış, "David acele et!" diye bağırıyordu. David öfkenin etkisiyle dilinin kalınlaşır gibi olduğunu hissetti ve boğuk bir sesle "Seninle işimiz bitmedi," dedi. "Yine görüşeceğiz." Akers "Tabii çok eğlenceli olur," diyerek bir kahkaha daha attı. David'in o anda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Büyük bir hırsla döndü ve basamakları koşarak inip arabaya gitti. Akers Land Rover'ın büyük bir hızla oradan uzaklaşıp toz toprak içinde yola çıktığını görünce silahını aldığı yere bıraktı. Tekrar verandadan inip güneşin altına çıktığında maymun da hemen direkten atlamış ve ona doğru koşmuştu. Birden zıplayıp sahibinin kucağına atladı ve bir çocuk gibi ona sarıldı. Adam cebinden çıkardı haşlanmış bir tatlı parçasını, onun sarı dişleri arasına bıraktı, sonra yine sırıttı. Maymunun tüylü başını okşayıp "Seni yaşlı haydut!" diye sevince, korkunç ve vahşi hayvan sivri dişlerini açarak ona bakmış ve tiz bir çığlık atmıştı. Yol çok bozuk olmasına rağmen David 30 mili 25 dakikada kat edip Jabulani'ye geldi. Arabayı frenleri gıcırdatarak hangarın yanında durdurdu ve yaralı köpeği kucağına alıp uçağına koştu. Debra uçuş sırasında köpeği okşuyor, acısını gidermeye çalışıyordu. Etekleri köpeğin kanıyla kıpkırmızı olmuştu. Zulu şimdi arada sırada garip iniltiler çıkarmasına karşın oldukça sakinleşmiş gibiydi. David Nels Pruitt Kulisi ile telsiz bağlantısı kurmuş ve bir arabanın iner inmez onları almasını söylemişti. Böylece kalkıştan tam 45 dakika sonra veterinerin kliniğindeydiler ve Zulu ameliyat masasına yatırılmıştı bile. Ameliyat 2 saatten fazla sürdü. Veteriner operatör zavallı köpeğin parçalanmış, yırtılmış bağırsakları ile karın kaslarını büyük bir titizlikle dikip onarmış ve sonra da yerlerine yerleştirip dikmişti. Köpeğin durumu oldukça kritikti ve enfeksiyon tehlikesi vardı. Zulu iyileşene kadar orada kalacaklardı. Bu durumda Jabulani'ye dönemezlerdi. 5 gün sonra Zulu yolculuk yapabilecek kadar iyileşmişti. Fakat hala zayıf ve halsizdi, her tarafı sarılmıştı. Bir süre uçtuktan sonra David uçuş başını değiştirdi ve uçağı Bandorier tepesindeki dükkan yönüne çevirdi. Dükkanın teneke çatısı güneş altında parlıyordu. David orasını görür görmez içindeki korkunç öfkenin yine kabarmaya başladığını hissetti ve dişlerini gıcırdattı. Motorun gürültüsünü bastırmak için bağırarak, ''Bu adam hepimiz için büyük bir tehlike'' dedi. ''Jabulani'de yapmaya çalıştığımız her şey için büyük bir tehdit bu herif.'' Debra sesini çıkarmadı ve köpeğin sırtını okşarken sadece başını sallamakla yetindi. O da bu adama karşı içinde en azından David'inki kadar büyük bir öfke duyuyordu. Kendi kendine o namussuza dersini vereceğim diye mırıldanırken Brigg'in vahşete ancak sana ait olan bir şeyi savunmak için başvurabilirsin diye sözlerini anımsadı. Lövye simidini döndürüp uçağı Jabulani başına getirdi ve birkaç dakika sonra piste inmek üzere sond kontrollerini yapıp süzülüşe geçti. Konrad Berg bir süre sonra tekrar Jabulani'ye geldi ve birkaç cin daha içti. Söylediğine göre Jabulani'nin özel doğal park olarak kullanılması yönetim tarafından kabul edilmişti ve gerekli kağıtlar bir süre sonra imzaya hazır olacaklardı. Bunları söyledikten sonra ne dersin diye sordu. Çiti kaldıralım mı şimdi? David bir an düşündükten sonra başını iki yana salladı ve hayır dedi şimdilik dursun. Akers'ı kuşkulandırmak istemiyorum. Konrad da onunla aynı fikirdeydi. Pekala dedikten sonra onu nasıl olsa bir gün yakalayacağız diye devam etti. Şimdilik bekleyelim bakalım. Sonra Zulu'yu çağırdı ve yaralarını inceleyip hayvanı okşadı. Bir ara kendini tutamayıp orospu çocuğu diye söylendi. Fakat Debra'nın orada olduğunu görünce mahcup oldu ve özürlerim dedi. Ona kızmakta haklısınız Bay Berk, ben de sizin gibi öfkeliyim. Onlar konuşurken Zulu Debra'nın yüzüne bakıyor ve söylenenleri anlıyormuş gibi kuyruğunu sallıyordu. Genç olduğu için çok kısa sürede iyileşmişti. Bir süre sonra marula ağaçları çiçeklenmeye, tomurcuklanmaya başladılar. Göllerin çevresi yavaş yavaş rengarenk ve büyük bir çoğunluğu kırmızı olan tomurcuklarla dolmaya başlamıştı. David ve Debra hemen her gün göl kıyılarına gidiyor, ağaçların altında ve suların kenarında uzun yürüyüşler yapıyorlardı. Zulu da kendini iyice toparlamış ve güçlenmişti. Onların peşini asla bırakmıyordu. Fakat gölün sularına karşı büyük bir sempatisi vardı ve kıyıya varır varmaz kendini sulara atıp bir süre yüzüyor, sonra da çıkıp tüylerindeki suları yakınında kim varsa üzerine püskürtüyordu. Daha sonra marula ağaçlarının yeşil, eriye benzeyen meyveleri olgunlaşmaya ve sarı bir renk almaya başladılar. Maya kokusunu andıran kokuları sıcak akşam rüzgarları ile çevreye yayılıyordu. Bir gün oralara bir fil sürüsü geldi. Sürünün başında daha önceleri uzun yıllar boyunca her yıl inci dizisine gelmiş olan iki erkek fil bulunuyordu. Sürüde 15 tane dişi fil ve onların peşlerinden ayrılmayan bir sürü de yavru vardı. Hayvanlar ağır ağır otlayıp karınlarını şişirerek güneyden geliyorlardı. Ormanın ağaçları arasından süzülerek ilerlerken erkeklerden biri bazen bilinmeyen nedenlerle bir ağaç gövdesine aldığını dayıyor ve onu uzun süre salladıktan sonra kırıp yere indiriyordu. Ağacın kırılan dallarından koparıp ağzına aldığı birkaç taze yaprak onu tatmin edebiliyordu. Bazen de bir ağacın kabuğunu soyuyor ve çıplak gövdesini yalıyorlardı. Sürü Konrad Berg'in çiti önüne geldiği zaman iki erkek fil yan yana gelip birbirlerine danışıyormuş gibi çitin tellerini incelediler. Bunu yaparken bir yandan koca kulaklarını sallıyor, bir yandan da hortumları ile yerden aldıkları toprakları, sırtlarına üşüşen sokucu sinek ve böceklerin üzerine püskürtüyorlardı. Erkek filler 40 yıldan beri bu milli parkın ormanları içinde dolaştıklarından parkın sınırlarını da iyi tanıyorlardı. Çitin önünde dururken bunu yıkmanın bir suç olduğunu bilir gibiydiler. Böyle bir davranış onlar gibi iyi hayvanlara asla yakışmazdı. Konrad Berg fillerin doğruyu ve yanlışı ayırt edebildiklerini David'e söylerken hiç de abartmıyordu doğrusu. fillerden yaramazlık yaptıkları zaman cezalandırılmaları gereken çocuklar gibi bahsetmişti. Onları disipline etmek, doğru yola getirmek için çeşitli yöntemler vardı. Bazen sivri mızraklarla dürtülürler, hiç yola gelmezlerse de bir tüfekle öldürülebilirlerdi. Ölüm cezası ikili alanları çiğneyenlere, otomobil ve otobüs gibi araçları kovalayıp onlara zarar verenlere ya da insan yaşamını herhangi bir şekilde tehlikeye sokanlara verilirdi. İki erkek fil bir süre orada durup düşündükten sonra geride kendilerini sessizce ağaçların altında bekleyen dişi ve yavruların yanlarına döndüler. Sürü 3 gün boyunca çitin yakınlarında dolaşıp otladı, dinlendi ve bekledi. Sonra rüzgar birden döndü ve onlara marula meyvelerinin tatlı çekici kokularını getirmeye başladı. David Land Rover'ı yangın engeli olarak açılmış toprak yol üzerine durdurdu ve gülmeye başladı. İşte Connie'nin çiti bu kadar dayandı. Yetişkin filler her nedense diğer bir yetişkin filin yaptığı suça iştirak etmezdi. Herkes kendi suçunu işlemeliydi filler dünyasında. Fillerin her biri yıkmak üzere kendi çit direğini seçmişti. Bunlar dışı betonla kaplı ağaç direklerdi. Filler 1 millik bir mesafe boyunca tüm direkleri yıktılar ve çitin tellerini yangın yoluna serdiler. Sonra çitin dikenlerine takılmamak için dikkatlice onu açtılar ve hep bir arada gölün kenarına doğru ilerlediler. Orada güneşin doğuşuna kadar istedikleri meyveleri büyük bir iştahla yiyip istedikleri kadar su içtiler ve sabahın ilk ışıkları ile beraber yine geriye dönüp çiti aşarak Milli Park'ın güvencesine sığındılar. Park'ın ormanlarına dalarken belki de yaptıklarından pişman olmuşlar ve Conrad Berg'in onları suçlamamasını umut etmişlerdi. Berg belki de çiti onların değil de başka bir sürünün yıktığını sanabilirdi. Her şeye rağmen çitin yıkılmış kısmı pek çok hayvana yardımcı oldu ve çeşitli hayvan türleri sürüler halinde çoktandır özledikleri marula meyvelerine ve göllerin tatlı sularına kavuştular. Canavar görünümlü çirkin kafaları ile öküz başlı Güney Afrika antilopları, yeleleri ve kıvrık buffalo benzeri boynuzları ile göl kenarlarına hücum ettiler. Ormanların palyaçoları olan bu hayvanlar meyveleri yiyip sularını içtikten sonra birbirlerini neşe içinde kovalayıp oyunlar oynuyorlardı. Onların yakınlarında dolaşan zebralar ise daha ciddi, daha ağırbaşlı hayvanlardı ve göl kıyısına ilerlerken adeta birer iş adamını andırıyorlardı. Çizgili vücutları pırıl pırıldı ve başlarını vakur bir biçimde yukarıya kaldırmışlar, kulaklarını dikmişlerdi. Bir gün birbirlerine randevu veren David ve Conrad Berg çitin yıkılmış bölümünün önünde buluştular. Afrikalı korucu Sam de onun arkasından geliyordu. Conrad yıkılmış direklere, yerlere serilmiş dikenli tellere bakıp başını iki yana salladı ve sonra gülmeye başladı. Bunu yapanlar yaşlı Maho ve arkadaşı, tek gözlü, onların izlerini nerede olsa tanırım. Sonunda dayanamadılar demek her geleler. Küfürlü konuştuğunu fark edince birden başını çevirdi ve Land Rover'da oturmakta olan Debra'ya baktı. Debra görmediği halde onun özür dileyen bakışlarını hissetmişti. Başını sallayıp gülümsedi ve ''Zararı yok Bay Berk'' dedi. Sam bir süre çevreyi hızlı adımlarla dolaşmış, bazı yerlerde durup toprağı ve üzerindeki izleri incelemiş, sonra dönüp onların yanına gelmişti. David'e ''Merhaba Sam'' diyerek gülümsemesi üzerine şaşkınlıkla onun yüzüne baktı ve yanık izlerini görünce daha da şaşırdı. Karşısındaki adamın küçük bir çocukken iz sürmesini, ateş etmesini ve arıları rahatsız etmeden bal çalmayı öğrettiği genç Nkosi David olduğuna oldukça güç inandırdılar onu. Sam David'i büyük bir sevgi ve saygıyla selamladı. Üzerine giydiği üniformayı çok ciddiye alıyor ve görevini hakkı ile yerine getirmek istiyordu. Yaşını tahmin etmek olanaksızdı. Çünkü Sam geniş, ay yüzlü bir Nguni'ydi. Bu kabile insanları Afrika'nın en iyi savaşçılarından sayılırlardı ve zencilerin aristokratlarıydılar. Sam'in şapkasının kenarlarından görünen kıvırcık saçlarının beyazlaştığını gören David, onun Jabulani'den ayrılıncaya kadar yaklaşık 40 yıl çalışmış olduğunu anımsayıp başını salladı. Sam yanlarına gelince birkaç saniye içinde yıkılan çitten hangi hayvanların ve tahminen kaç tanesinin Jabulani'ye geçmiş olduğu konusunda Konrad Berg'e rapor verdi. David onun konuştuğu basit Zulu dilinden biraz anlayabiliyordu. Sam ayrıca 40-45 tane yaban sığırı geçmiş buradan diye devam etti. Daha önce Hilan Gulen yakınlarında Ripape barajında su içen sürü bu, eminim. Konrad Berg başını salladı ve tamam dedi. O halde Akers en kısa zamanda buraya koşacaktır. Yaban sığırı etinden harika biltong, yani kurutulmuş et yapılacağını o hepimizden iyi bilir. David'in çitin yıkıldığını ne zaman öğrenir acaba diye sorması üzerine Konrad Sam'le konuşmaya başladı. Fakat o kadar hızlı konuşuyorlardı ki David ilk iki cümleden sonrasını tamamen kaçırdı, hiçbir şey anlayamadı. Konuşmaları bitince Konrad ona döndü ve açıkladı. Sam onun çitin yıkıldığını hemen öğrenmiş olduğunu söylüyor. Çünkü senin yanında çalışan zenciler ve karıları alışverişlerini hep Akers'ın dükkanından yaparlarmış. Ve o da onlara bu tür bilgiler için bir şeyler ya da para verirmiş. Sam ile Akers arasında kan davası varmış. Sam karanlık bir gecede tenha bir yolda çevrilip dövülmesi olayının Akers'ın başı altından çıktığını söylüyor. Sam bu dayak olayından sonra 3 ay hastanede yatmış. Ayrıca onu Jabulani'den çıkarmak için kulübesini yakan da dediğine göre Akers'mış. Adamın suçları çoğalıyor desene. İhtiyar Sam Akers'ı yakalamamızı çok istiyor ve bunun için bize her türlü yardımı yapacak. Zaten bir plan yapmış bile. Nasıl bir plan bu? Konrad Berg, Akers senin Jabulani'de yaşadığını bildiği için bu gece fazla bir şey yapamaz diye konuştu. Büyük olasılıkla bir ölüm lambası ile gelecektir bu gece. Çok kurnaz bir hergeledir ve onu yakalamak hiç kolay değildir. Ne yapacağız o halde? Zenci işçilerine 2 hafta için Cape Town'a bir iş için gitmek zorunda olduğunu söyleyeceksin. Akers sen uzaklaşır uzaklaşmaz bunu öğrenecek ve Jabulani'nin kendisine kaldığını sanıp sevinecektir. Orada 1 saat kadar kalıp planın ayrıntıları konusunda konuştular ve sonra el sıkışıp ayrıldılar. Eve doğru giderlerken bir ara ormanın ağaçları arasından çıkıp yüksek yeşil ot ve bitkilerle kaplı küçük bir meydana geldiler. David ileriye bakarken birden otların arasından birkaç küçük beyaz balıkçıl kuşunun uçuştuğunu gördü ve hemen arabayı durdurdu. David orada bir şeyler var diyerek beklemeye başladı. Birkaç saniye sonra otlar ve çalılar ağır vücutların geçtiğini gösterir şekilde açılıp kapanmaya başlamıştı. Sonra da 3 tane balıkçıl kuşu ağır bir hayvanın sırtına binmiş olarak arabaya doğru yaklaşmaya başladılar. Onları sırtında taşıyan hayvan yüksek otlardan henüz görünmüyordu. Hayvanın ortaya çıkması ile beraber "Hay Allah!" diye bağırdı David. "Bir buffalo bu, yaban sığırı." Hayvan bir ağacın altında durup başını ileriye doğru uzattı ve koca boynuzlarının altından onlara baktı. Park hayvanı olup insanlara alışık olduğundan hiç de korkmuş görünmüyordu. Sürünün diğer hayvanları da bir süre sonra meydana çıkmaya başladılar. Her biri önce Land Rover'a şöyle bir bakıyor, sonra başını çevirip otlamayı sürdürüyordu. Sam'in tahmini doğruydu. David onları saydığında 43 tane olduklarını gördü. Aralarında ağırlıkları tahmini olarak 800-900 kiloya yaklaşan birkaç tane de koca boğa vardı. Alınlarının ortasına yakın noktalardan çıkmış uzun ve güçlü boynuzları aşağıya doğru kıvrılıyordu. Hayvanların pek çoğunun sırtında kısa kalın ayaklı ve tüylü renkli kuşlar vardı. Bu kuşlar arada sırada başlarını eğip buffalonun sırtını ısırıyor, sonra iri hayvanın canı yanıp kuyruğunu sırtına doğru sallaması ile kanatlarını çırpıp havalanıyordu. Fakat yaban sığırının biraz sonra sakinleştiğini görüp tekrar geliyor ve onun geniş sırtına konuyorlardı. David fotoğraf makinesini çıkardı ve sürünün birçok resmini çekti. Akşam olmuş ve hava kararmaya başlamıştı. Birkaç poz daha çektikten sonra arabaya atlayıp tekrar yola koyuldular. 25. ayının sonu. Sayfa 231.